Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Programımızda malum olduğu üzere sizlerden bize gelen soruları çok değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam, bize ulaşan sorulardan ilkini size yöneltmek istiyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki, muhterem hocam, küçüklüğümüzden bu yana İslam dininin temel dört kaynağı Kur'an, sünnet, kıyas ve icma olarak bize öğretildi. Ancak şimdi üniversitelerde öğretim görevlisi olan ve ilahiyatçı ünvanına sahip bazı kişiler İslam'ın tek kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i koymakta ve diğer unsurları göz ardı etmekte, hatta örneğin sünnetten kaynaklanan kimi konularla ilgili müstehzi ifadeler ve yorumlar yapmaktadırlar. Kimse de Kur'an-ı Kerim tek kaynak değildir diyememekte ve bu görüş toplumda mantıklı olarak algılanmakta ve moda tabirle çabuk müşteri bulmaktadır. Mezkür hocalara sorulduğu zaman Peygamber Efendimiz'e sonsuz saygı duydukları, ancak din adına maalesef herkes konuşabilmesine rağmen Hazreti Peygamber'in din ile ilgili hiçbir sözü, fiili ve tavrının muteber olamayacağı, parantez içinde güvenli olmadığı için belirtilmekte ve zevahiri kurtarma adına böyle bir açıklama yapılmaktadır. Söz konusu ilahiyatçı hocaların kendi fikirlerini ise bana göre İslam ile başlayan afili cümlelerle topluma din olarak kabul ettirme yoluna gittikleri görülmektedir. Bu durum aynı zamanda yaşayan Kur'an olan Peygamber Efendimiz'den bu yana İslam tamamen yanlış anlaşılmış ve ancak sınırlı sayıda insan tarafından gerçek olarak algılanabilmiş bir din hüviyetine büründürülmüş olmaktadır. İslam dininin kaynakları ve bunların birbiriyle olan ilişkileri hakkında bizi aydınlatmanızı rica ediyoruz. Selam eder, ellerinizden öperim demiş.
Estağfurullah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e binler salat ve selam olsun. O bizim hayat kaynağımız, dünya ahiret rehberimiz, bilmediğimiz şeyleri öğrendiğimiz yegane kaynağımız, Rabbimizin Kur'an'ını bize getiren onun kulu ve elçisi, ona salatların ve selamların en güzeli, en üstünü, en faziletlisi olsun.
Evet.
Elbette Kur'an-ı Kerim bizim tek kaynağımız. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'tan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş hayat rehberimiz. Biz Kur'an-ı Kerim'den yine Peygamber Efendimizin rehber olduğunu öğreniyoruz. Onun bize verdiği her şeyi almamız gerektiğini öğreniyoruz. Binaenaleyh Kur'an tek kaynaktır diyen insanlar gerçekten samimi olarak bunu söylüyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimizin ümmeti Muhammed için rehber olduğunu, önder olduğunu, kudve olduğunu, üsve olduğunu bildiren ayetleri de hatırlatırlar. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yerden emanet olarak bulmuş, almış, gelmiş, ümmetine bırakmış. Hadi bunu alın, ben çekip gidiyorum, bundan sonra bu kitapla ne haliniz varsa görün dememiş. O Kur'an-ı Kerim'i harfiyen kendisi tatbik etmiş, uygulamış, ümmetine anlatmış. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in defaten inmemesi, peyderpey inmesinin hikmetlerinden biri de ümmeti Muhammed'in bu Kur'an-ı Kerim'i hazmederek, yaşayarak öğrenmesidir. Olay olmuş, bunun üzerine Kur'an ayetleri inmiş. Soru sorulmuş, bunun üzerine Kur'an ayetleri inmiş. Bir tartışma olmuş, bunun üzerine Kur'an ayetleri inmiş. Mesela ilginçtir, Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi diye bir sure var. Kur'an, evet, suresi bu. Bu sure bir kadının Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı Allah'a şikayet etmesinden bahsediyor. Kadıncağız, ya Rabbi problemimi peygamberine arz ettim, benim yapacağım bir şey yok dedi diyerek sana havale etti beni demek istiyor. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Kocasıyla ilgili seninle tartışan ve Allah'a şikayetini arz eden kadının sözünü Allah işitti diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hayattan bağımsız bir kitap değil ki. Bir kadın var sahabe aleyhissalatü vesselam efendimizin döneminde yaşayan. Peygamberimizin sahabesi bir kadıncağız var. Kadıncağız Peygamber Efendimiz'e geliyor, kocasının kendisine zihar yaptığını söylüyor. Problemine çözüm arıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nezdinde mevcut olan çözümden başka bir çözüm göremeyince durumunu Allah'a arz ediyor. Binaenaleyh hayattan bağımsız, insanlardan kopuk, vakadan uzak bir kitap değil Kur'an-ı Kerim. Sahabe toplumuna hitap ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşadığı topluma hitap ediyor. Kureyşlilere hitap ediyor. İnsanlara hitap ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'i dinleyen insanların verdiği tepkiler var. O tepkilere karşı Kur'an-ı Kerim'in cevapları var. Bunlar bir bütün olarak ele alınmak durumunda. Kur'an bize yeter dediğiniz zaman sanki hayattan bağımsız, kopuk bir ifadeyi dile getirmiş oluyorsunuz. Şöyle ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı hayatla iç içe yaşayan bir örnek olarak bize gönderilmiştir. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'i beyan, açıklama, izah etme hakkını Efendimiz aleyhissalatü vesselama vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin nasıl anlaşılması gerektiğini biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğreniyoruz. Onun hadislerinden öğreniyoruz. Onun hayatından öğreniyoruz. Bir başka mesele de Basri Hocam, Kur'an-ı Kerim'i bize getiren aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den alıp bize nakleden sahabe-i kiram efendilerimiz. Eğer bu sahabe-i kiram efendilerimizin, Allah Resulü'nün, arkadaşlarının, ashabının, dostlarının, çevresinde bulunan müminlerin, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan aktardıkları problemli ise, onun hadis olarak söylediği sözleri, onun yaşantısını rivayet etmelerinde eğer bir problem var ise şayet, Allah muhafaza etsin, o zaman onların Kur'an'ı naklinde de problem var demektir. Zaten bir adım öteye oraya gitmek istiyorlar. Eğer bir metni çevresel faktörlerden soyutlarsanız, o zaman ona istediğiniz anlamı yükleme imkanına kavuşursunuz.
Evet.
Eğer siz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinden, hadisinden tecrid eder, soyutlarsanız, sahabe efendilerimizin anlayışından soyutlarsanız, o zaman Kur'an metnini istediğiniz gibi anlama eğilimi içerisine girersiniz. Böyle bir durumda da Allah muhafaza etsin, sapıtmak bile söz konusudur. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Allah bu misalle yudillu bihi men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u. Kur'an'da verdiği misallerle dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır diyor. Binaenaleyh Hazreti Ali Efendimizin karşısına çıkan hariciler,
evet,
din dışı unsurlar, sözde Müslüman olduklarını söyleyen unsurlar, ellerine Kur'an sayfalarını almış, mızraklarının başına Kur'an sayfalarını takmış, biz Allah'ın Kur'an'ının hakem olmasını aramızda istiyoruz demişlerdi. Baktığınız zaman söz doğru. Evet, Allah'ın kitabını hakemliğe çağırıyorlar. Doğru bir söz. Gelin Kur'an aramızda hakem olsun diyorlar. Ama Kur'an'ı peygamberin anladığı gibi anlamak, Kur'an'ın kendisine indiği sahabe toplumunun anladığı gibi anlamak değil, kendi işlerine geldiği gibi anlamak derdindeydiler. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki, kelimetu hakkın yuradu biha batıl. Söz doğru ama maksat batıl dedi. Buradan hakikaten Kur'an'ın hakemliğine müracaat etmek, Kur'an'ın hakemliğini öne çıkartmak söz konusu olsa, o zaman Kur'an-ı Kerim, peygamber size neyi verdiyse alın. Onlar aralarında bir şeyde ihtilafa düştüklerinde bunu Allah'a ve Resulüne ve işlerinden ilim sahiplerine götürürler diyor. Kur'an'ın hakem olduğu kadar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti de bizim için hakemdir, bizim için baş tacıdır. Elbette Kur'an-ı Kerim'in bize naklinde mütevatir rivayetin esasları hakimdir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir harfinde, hiçbir noktasında, hiçbir harekesinde bir şüphe söz konusu değildir. Bunun yanı sıra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadisleriyle ilgili elbette bir tasnif söz konusudur. Burada zayıf hadisi reddetmek farklı bir şey. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini toptan reddetmek farklı bir şey. Uydurma rivayetleri reddetmek ayrı bir şey. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan Kur'an'ı nakleden ashab-ı kiram efendilerimizin yine o peygamberden Kur'an'dan bağımsız olarak naklettikleri şeyleri reddetmek farklı bir şey. Binaenaleyh soruda ilahiyat hocalarımıza böyle bir sanki bütünü böyleymiş gibi bir serzenişte yükleniş var. Onu tasih etmemiz gerekiyor. Hakikaten bugün ilahiyatlarımızda pırıl pırıl hocalarımız ve talebelerimiz var. Ama maalesef biliyorsunuz bir şeyin haber değeri taşıması için aykırılığı olması lazım. Mesela milyarlarca insan örtülü gezer, bunun bir haber değeri olmaz. Bir tane ahlaksız, cıfıt affedersiniz, terbiyesiz, çıplak gezdi mi onun haber değeri olduğunu söyleyerek reklam yapılmaya başlanır. Onun için bu tür ahlaksızlıkları yapanlar haber değeri olarak lanse edildiklerinden gündem teşkil etmektedirler. Yoksa ilahiyatlarımızın kahir ekseriyetinde elhamdülillah böyle sapkın düşünceler söz konusu değildir. Bunlar hakikaten sapkın düşünceler, din dışı ifadelerdir. Hakikati itibariyle Kur'an'ı savunmak, Kur'an'ın hayat tarzını benimsemek için de söylenmiş sözler değildir. Kur'an-ı Kerim'i onu ilk yaşayan muhitten kopardığınız zaman, o zaman istediğiniz gibi anlama hürriyetine sahip olursunuz. Bakın, çocukluğumdan beri fıkıhla meşgul biri olarak zaman içerisinde yaşadığım bir şeyi bu münasebetle dile getirmek isterim.
Buyurun hocam.
Allah Azze ve Celle nasip etti. İlkokuldan sonra 11 yaşında Kur'an-ı Kerim kursuna başladım. Kur'an-ı Kerim kursunda hafızlık yaptığım sürece de Allah selamet versin, Hacı Hafız Hilmi Yıldız hocam her öğle namazından önce 40 dakika, 45 dakika kadar önce camide kürsüye çıkar. Bizim kurs dediğimiz de zaten camiden ibaretti. Yani camide rahlelerimiz vardı, orada eğitim yapardık. Namaz vakti geldiğinde rahleleri kenara kaldırır, abdestimizi alır, camide cemaate iştirak ederdik. Namaz bittikten sonra tekrar rahlelerimizi indirir, hafızlığa devam ederdik. Eğitimimiz camideydi. Yani ayrı bir kurs binamız vesairemiz filan, yatılı kalan arkadaşların yatacakları yatakhanesi ve yemek yenilen yemekhane olarak söz konusuydu. Burada senelerce hoca efendinin namazdan önce yaptığı fıkıh sohbetlerini dinlemek nasip oldu. Hoca efendi de Nurul İzah'ı, ki Hanefi fıkhında ibadetlerin en güzel anlatıldığı eserlerden bir tanesidir, namazdan, oruçtan, taharetten bahseder, defalarca tekrar tekrar okurdu. Hep bölüm başlarına geldiğimizde bu meselenin hukukiliği, meşruiyeti kitap, sünnet, icma ve kıyas ile sabittir ifadeleri kullanılırdı. Ben de kendi kendime derdim ki ya bu Kur'an-ı Kerim birinci delil, sünnet ikinci delil, icma üçüncü delil, kıyas dördüncü delil ise şayet, Kur'an'da varsa bunun bir daha sünnette de olduğunu söylemenin ne gereği var? Hadi sünneti de söyledin, icmada olduğunu söylemenin ne gereği var, kıyasta olduğunu söylemenin ne gereği var diye kendi kendime çocuk aklımla düşünürdüm. Yıllar sonra gördüm ki icma dediğimiz Kur'an ve sünnetten sonra gelen, burada tabii hiyerarşik bir yapı söz konusu değil. Yani bunu da tekrar açmak, ifade etmek, izah etmek gerekecek belki. İcma dediğimiz müessese dinin yanlış anlaşılmasının önünü tıkayan, dinin muhafazasını doğru olarak anlaşılıp uygulanabilmesini temin eden en önemli kurumdur dinimizde. Nedir icma? Bir çağdaki Müslüman alimlerin bir fikir etrafında ittifak etmeleridir. Bu bir meselenin hukukiliği olabileceği gibi Kur'an'dan bir ayetin anlaşılması da olabilir. Tıpkı bir hadis rivayeti üzerinde ittifak ettiklerinde o hadis mütevatir olup Kur'an derecesine neredeyse yükseldiği gibi Kur'an'dan bir kelimenin manası üzerine ittifak ettiklerinde de artık o kat'iyet kesinlik kazanmış demektir. O kelimeyi başka türlü anlama imkanı ortadan kalkmıştır. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah kadınların örtünmelerini, örtülerini boyunlarına vurmalarını emretmektedir. Şimdi bu ayeti kerimeyi ümmeti Muhammed, alimlerimiz kadınların baştan aşağı örtünmeleri olarak anlamış. Başlarından bir telin bile gözükmemesi olarak izah etmiş, yorumlamış. Birileri kalkıp bu ayeti kerimedeki örtün ifadesini, efendim bu ifadenin farklı anlamları da vardır, bunu başa örtmek değil, boyundan aşağı sarkıtmak da ayetin anlamına dahildir diyerek farklı anlama imkanına sahip değildir. O konu kapanmıştır artık. İcma demek, artık icmanın söz konusu olduğu konuda tartışmanın bittiğini ifade eder. Artık o konu ümmeti Muhammed için bitmiştir. Kur'an-ı Kerim namaz kılınız diyor. Namaz Arapça'da salat demek. Salatın sözlük anlamına baktığınız zaman dua etmek demektir.
Evet.
Şimdi kalkıp da biri Allah bize günde 3 vakit 5 vakit dua etmemizi emrediyor. Dolayısıyla efendim abdest alacaksın, taharetten, necasetten temizlik olacak. Binaenaleyh yatacaksın, kalkacaksın, namaz kılacaksın. Bunlara gerek yok. Allah'ım, kulum, sen onu affet dedim mi dua yerine geçer, namaz kılınmış olur diyemez kimse. Niye? Ümmeti Muhammed ittifak etmiş ki burada geçen namaz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıldığı, bize gösterdiği, ben nasıl kılıyorsam öyle kılın dediği namazdır. Eğer siz sünneti dışlarsanız o zaman namazın nasıl kılındığını nereden bulacaksınız? Efendim Kur'an-ı Kerim namazın nasıl kılındığını söylüyor, işte rükû edin diyor, secde edin diyor. Sen kendi kafana göre bir namaz icat edersin, öbürü de kendi kafasına göre bir namaz icat eder. Ortalıkta herkesin Kur'an'ı sözde referans olarak kabul ettiği ama birbirinden ayrı dinler ortaya çıkar. Bakın biraz daha cüretle daha ileriye gideyim. Ümmeti Muhammed Hicri 4. asırda içtihat bolluğunun meydana getirdiği tehlikeleri görerek içtihat kapısının kapanmasına sebep olacak olan tepkisini ortaya koydu.
Evet.
Ne demek bu? Bunun anlamı şu. İlk iki asır, Hicri 1. ve 2. asır ve de 3. asırın ilk yarısı fıkıh mezheplerinin bağımsız olarak teşekkül ettiği bir dönemdir. Devlet baskısından uzak, egemen güçlerin dayatmasından uzak bir şekilde fıkhın oluştuğu süreçtir. Ondan sonra siyasi çalkantıların etkisiyle artık hukuk müessesesinin siyasallaştığını görüyoruz. Bu dönem içerisinde devleti idare edenler, yönetenler, hukuk müessesesinde bulunan alimlere baskı yaptıklarından dolayı yer yer çizginin dışında fetvaların ve içtihatların üretildiği görülür. Biliyorsunuz Ebu Hanife Hazretleri devlette görev kabul etmediği için
evet,
kırbaçlanarak ölmüş, şehit olmuş bir müçtehit imamdır. Ahmed İbni Hanbel devletin resmi söylemini kabul etmediği için, kendi özgün bilimsel düşüncesini savunduğu için hapis görmüş, işkence çekmiş bir alimimizdir. İmam Şafii Hazretleri tabiri caizse devlete karşı tavrından dolayı devlet nimetlerinden istifade edememiş, fakir fukara olarak yaşamış bir alimimizdir. İmam Malik Hazretleri devletin nispeten salih yöneticileri dönemine denk geldiği için biraz daha huzurlu yaşama imkanını bulmuştur. Ama bütün bu dört mezhep imamımız ve onlar gibi olan onlarca yüzlerce alimimiz devlete karşı bir tavır içerisinde olmuşlardır. Hatta Ebu Hanife Hazretlerinden, bakın çok ilginçtir bu, Ebu Hanife Hazretlerinden devletin baş yargıcı olmasını isteyen halifeye tepki olarak görevi reddetmesi üzerine bazı dostları, arkadaşları, hoca efendiler gelirler ve derler ki, efendim sizden daha iyi bu işi, görevi yapacak kimse yok, kabul etseniz. Ebu Hanife Hazretleri'nin cevabı şu olur: vallahi der, bırakın yargı gibi önemli bir görevi üstlenmeyi, bana Vasıt'taki mescidin kapılarını sayma görevini verse bu zalimler, ben bu görevi kabul etmem der. Niye? Çünkü Ebu Hanife üzerinden meşruiyet devşirmeye, kendilerine hukuki bir altyapı oluşturmaya çalışacaklardı. Ama tabii zaman içerisinde bu dirayetli alimlerimiz azaldılar. Elbette bunların temsilcileri kıyamete kadar devam edecektir. Ama o toplumda kahir ekseriyet böyleyken, yani İmam-ı Azam dediğimiz sadece İmam-ı Azam Efendimiz olarak anlaşılmamalı. Onunla o toplumda bu fikri paylaşan yüzlerce binlerce insan olmasa, Ebu Hanife'nin baş yargıç olmasının bir anlamı olmaz zaten. Ebu Hanife ve ekolünün bir itibarı var ki, özellikle de meşruiyet devşirmek için bunu talep ediyorlar. Maalesef zaman içerisinde bu hassasiyet bozulunca halk alimlere tepki gösterdi ve biz sizin içtihadınızı istemiyoruz. Bize eskilerin test edilmiş, onaylanmış olanların içtihadını naklederseniz kabulümüzdür, değilse kusura bakmayın demişlerdir. İşte belki de bunu ifade etmek üzere İmam Gazali Hazretleri İhyasında diyor ki, hemen başında Kitabul İlim bahsinde, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sözü var: Allah kime hayır murad ederse onu dinde fakih, anlayış sahibi kılar. Buhari'de geçen bu hadisi şerifi zamanımızın fıkıh hocalarına bakarak sakın reddetmeyesin diyor. Zamanımız dediği Hicri 5. asır. Hicri 5. asırdaki alimlerin problemlerine dikkat çekiyor İmam Gazali Hazretleri. Sonra da diyor ki, fıkıh demek mesele bilmek demek değildir diyor. Fıkıh ahiretin dünyadan daha hayırlı olduğunu bilmek demektir diyor. Binaenaleyh bu kıvamda fıkıh bilgisine sahip, ahiret endeksli bakan, ahireti önceleyen fıkıh alimleri azalınca, o dönemin halkı maşeri vicdanın sesi olarak diyorlar ki, biz sizin değil eskilerin içtihatlarını istiyoruz. Dolayısıyla da içtihat kapısı sekteye uğramış oluyor. Niye? Hangi anlamda içtihat kapısı? Yeni yorumlar getirmek, yeni anlayışlar üretmek anlamında. Yoksa kıyamete kadar içtihat kapısı açıktır tabii. Ümmeti Muhammed'in karşılaştığı meselelere çözümler üretme noktasında elbette kıyamete kadar bu kapı açık kalacak. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak, icma müessesesi alimlerimizin dini koruma kalkanı altına almalarını sağlayan bir müessesedir. Tarih içerisinde bu müesseseyi reddeden hiç kimse olmamıştır. Ama 20. yüzyıla gelindiğinde bir takım yeni türedi zevat icma müessesesine saldırmaya başlamışlardır. Niye saldırırlar? Çünkü icma alanına giren bir mesele tartışma dışı kalmıştır. Onu tekrar tartışmaya açmak ve onunla ilgili tezvirata girişebilmek için önce icma müessesesini reddetmek gerekir. Bu yüzden hakikaten soruyu soran değerli kardeşimizin de ifade ettiği gibi bizim tek kaynağımız var, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'ı açıklama, izah etme, hatta Kur'an-ı Kerim açık ifade ile o peygamber size iyi olanları helal kılar, pis olan, necis olan şeyleri de haram kılar demektedir. Demek ki peygamberin de teşrii bir yasama yetkisi vardır. Ki bu yasama yetkisini peygamber Cenab-ı Allah'tan alır. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin konuştuğu her söz Allah'ın kendisine vahyidir. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber hevasından konuşmaz, onun söylediği her şey ona vahyolunmaktadır buyuruyor ayeti kerime. Hatta bir defasında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her ağzından çıkanı yazan bir sahabe efendimizin bu yaptığına tepki veren sahabe efendilerimiz oluyor. Diyorlar ki peygamber de bir insan, sinirliyken bir söz söyler efendim, sevinçliyken bir söz söyler, bazen maksadı dışında bir şey ağzından çıkar, sen ağzından çıkan her şeyi yazma dediklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam vallahi diyor dilini tutarak buradan Allah'ın iradesi dışında bir şey çıkmaz, hakkın dışında bir şey çıkmaz ifade ediyor. Demek ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ağzından çıkan her şey Allah'ın kendisine vahyidir. Binaenaleyh vahiy, Kur'an olarak gelen vahiy ve Kur'an dışında gelen vahiy olarak ikiye ayrılmaktadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an dışında söyledikleri de vahiy kapsamı içerisine girmektedir ve Kur'an'ı anlamamız, dini yaşayabilmemiz için onlar da bizim için değerlidir. Nitekim bu Kur'an'dır, bunu Kur'an olarak yazın, bu Kur'an değildir, bunu benim sünnetim olarak kaydedin maline gelebilecek uygulamanın kaynağı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Şimdi siz kalkıp da peygamberin bunu Kur'an olarak yazın dediklerini biz alırız, bunu benim sünnetim olarak kaydedin dediklerini de biz almayız derseniz, o zaman bir çelişkinin içerisine girersiniz. Kur'an'ı bize getiren kaynakla Kur'an dışında Allah'ın vahyini bize nakleden kaynak aynı peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Ondan bunu bize nakleden sahabe efendilerimiz aynı sahabe efendilerimizdir. Binaenaleyh eğer siz sahabe efendilerimizin güvenilirliği üzerinde bir tartışma başlatacak olursanız, o zaman Kur'an'la ilgili de bir tartışmayı açarsınız. Allah muhafaza etsin. Belki de bu düşünceleri ortaya atan müsteşriklerin nihai hedefi Kur'an'ı da tartışılır, İncil gibi, Tevrat gibi bir hale getirmektir. O yönüyle Kur'an'ı muhafaza eden Cenab-ı Allah, dinimizi de muhafaza etmektedir. Eğer içtihat kapısı pervasızca açık olmuş olsaydı, icma müessesesi gibi bir müessese ile korunmamış olsaydı şeriatımız, dinimiz, bugün Allah muhafaza etsin, muharref Hristiyanlık, tahrif edilmiş, bozulmuş Yahudilik gibi ortaya çok ucube şeyler çıkardı. Nitekim zaman zaman baktığınızda ne kadar yanlış fetvaların ortaya çıktığını da görebiliyorsunuz. Bunların içerisinde kıyas dediğimiz, kıyas ölçme değerlendirme demektir. Yani biliyorsunuz yeni bir meseleyle karşılaşıldığında bunun kaynağını Kur'an-ı Kerim'de ararız. Orada bulamazsak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine, tatbikatına, uygulamalarına bakarız. Orada da bulamazsak ümmeti Muhammed'in geçmiş birikimine bakarız. Orada da bulamazsak o zaman karşılaştığımız meseleyle ilgili bir analiz çalışması yaparız. Ve bu meselenin iyice bir değerlendirmesi neticesinde dinimizin diğer meseleleriyle ilgili ortak yönlerine bakarız. Bu ortak yönlerden hareketle ana ortak noktayı bulabilirsek, bu ana ortak noktadan benzer meselenin hükmünü bu yeni çıkan meseleye de veririz. Buna da bir kıyas faaliyeti diyoruz kabaca. Kıyamete kadar bu devam edecek demektir. Çünkü insanlık devam ettiği müddetçe problemler devam edecektir. Yeni sorunlarla karşılaşacağız. Bugün yüzlerce, binlerce konu vardır cevap bekleyen. Bunlara cevap üretecek olan da ilahiyatçılarımızdır, fıkıh hocalarımızdır, İslam hukukçularımızdır. Binaenaleyh bu müesseselerimiz, ilahiyat fakültelerimiz bizim için çok kıymetli müesseselerdir. Oralardaki bir iki tane çatlak ses yüzünden bunların tamamını efendim rencide edecek şekilde konuşmak çok yanlıştır. Maalesef akademik camiamızda şöyle de bir sıkıntı bulunmaktadır. Ölenlerle uğraşmak kolay. Yani Gazali'yi tenkit eden binlerce insan bulursunuz. Efendim şu alimi tenkit eden, Ebu Hanife'yi tenkit eden binlerce insan bulursunuz. Ama kendi fakültesindeki kürsü arkadaşını tenkit etmekten insanlar çekinirler. Fakültelerde yaşayan kimselere bir laf söylemekten çekinirler. Bunun karşısında da ilahiyatçılarımızı yüreklendirmek lazım hakikaten. Hakkın, doğrunun sesinin duyulmasına yardımcı olmak lazım. Böylelikle inşallah bu yanlış akımların önüne geçebiliriz. Kur'an bize peygamberinin kaynak olduğunu söylüyor. Kur'an bize alimlerin, ümmetin birliğinin bir kaynak olduğunu söylüyor. Ve yine Kur'an bize kıyasın, içtihadın bir kaynak olduğunu söylüyor. Din bu kaynaklarla beraber yaşanıyor. Cenab-ı Allah dinin hakkıyla yaşayabilmeyi hepimize nasip ve müyesser etsin.
Allah razı olsun. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Muhterem hocam, bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Esselamu aleyküm. Hocam, imam birinci rekatta Fatiha'nın başında takılmış. Cemaatten biri birkaç defa hatırlatmış ancak imam efendi hatırlayamamış. Arkadaki kişi hem Fatiha'yı hem de Zamm-ı Sure'yi okumuş. Devamını imamla tamamlamışlar. Bu akşam namazı olmuş mudur?
Olmamıştır. Çünkü imam cemaatin önüne geçtiğine göre imam efendinin kıraatinin olması lazım. Eğer Fatiha'yı okuyamıyorsa imam efendi, demek ki kıraati yok demektir. Ümmi demektir. Yani cahil demektir. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyamayan birinin imamlık yapması, Kur'an-ı Kerim'i okuyan cemaate imamlık yapması caiz değildir. İmam önde olmalıdır. Burada anlaşılan cemaat kıraati yapmış. İmamın yapması gereken kıraati cemaat yapmıştır. İmam kıraatsız kalmıştır. Dolayısıyla bu cemaat tekrar bu namazı iade etmeli. Çünkü imamın namazı sahih olmayınca, geçerli olmayınca cemaatin namazı da sahih olmaz. Namazda olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi kıraattir. Kıraat, Kur'an-ı Kerim okumak demektir. Namazın rükünlerinden bir tanesidir kıraat. Biliyorsunuz namazın 12 tane şartı var.
Evet.
Altısı içinden, altısı dışından diye Sıbyan mekteplerinden beri öğrendiğimiz.
Evet.
İçinden olanlara rükün diyoruz. Rükün ne demek? Kolon, direk, ana sütun demek. Yani namazı namaz yapan 6 tane rükün vardır. Bunlar kıyam, kıraat, rükû, sucud, kaide ve namaza giriş, iftitah tekbiridir.
Evet.
Binaenaleyh kıraatın olmaması halinde namaz namaz olmaktan çıkar. Mesela adam efendim kıyam, ayakta durmak gerekir. Ayakları ağrıyordur, hastadır, oturarak kılar. Yatarak namazını kılabilir. Rüküye gidemiyor, ima ile rükü yapar. Secdeye gidemiyor, ima ile secde yapar. Ama kıraatin yerini tutacak bir şey yok. Ha, ilk Müslüman olduğu dönemde eğer bir Fatiha'yı ezberleyememişse o zaman tesbihatla, besmele ile namaz kılar. Ama bir an önce Fatiha'yı ezberlemesi istenir. İşi gücünü bırakır, Fatiha'yı ve bir sureyi ezberler. Hanefi mezhebi bu kıraatın Fatiha ile olmasının vacip olduğunu, peşinden de bir sure okunmasının vacip olduğunu söyler.
Değerli hocam, bu durumda bu cemaat, arkadaki cemaat imamlığı devam ettirseydi, yani imam olan kişi değil de o Fatiha'yı okuyan kişi imam olarak devam etseydi olur muydu?
Yani imam efendinin abdesti bozulur, bir şekilde namaz dışına çıkarsa o zaman istihlaf dediğimiz yerine birini tayin eder. Bu da imam efendinin sağında arkasında duran kişidir. Onun için özellikle de hatimle teravih namazı kılınan camilerde imam efendinin hemen arkasında, sağında güçlü bir hoca efendi namazda yer alır. Olur ya, hoca efendinin abdestinde bir sıkıntı olur, burnu kanar, başı döner. Bir şekilde namazı bırakması gerekirse hemen arkasındaki öne geçer. İmam efendiye kaldığı yerden devam etmek suretiyle niyabet eder. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Burada başlangıç yanlış olmuş. Yani Fatiha'yı okumasını bilmeyen biri kalkmış cemaate imamlık yapmaya. Biliyorsunuz imamlığı yapacak olan kimsenin bir takım şartları taşıması gerekir. Bunların başında da akra'uhum ifadesini kullanırlar. Kıraatı, namaz bilgisi, şeriat bilgisi en iyi olan kimse. Binaenaleyh Kur'an okumasını bilmeyen bir kimse zaten imamlık yapamaz. Kur'an ezberi olmayan bir kimse imamlık yapamaz. Burada böyle bir yanlışın içerisine girmişler. Okumak derken de zaman zaman hatırlatıyorum, tekrar söylemek istiyorum. Okumak ifadesi efendim ağızdan sesin çıkması, harflerin efendim mahreçlerinden, çıkış yerlerinden düzgün bir şekilde telaffuz edilmesiyle olur.
Evet.
Şimdi bazen kendi başımıza namaz kılıyoruz. Sünnetleri tek başımıza kılıyoruz. Bu kıldığımız namazlarda eğer ağzımız hareket etmiyor, ağzımızdan ses çıkmıyor, efendim harfler çıkmıyor ise yaptığımız eylem okuma eylemi, kıraat değildir. Böyle bir durumda bu namaz geçerli olmaz. Bakın, öyle zannediyorum ki korkumdan bakmaya da cesaret edemiyorum. Cemaatimizin 1/3'ü kıraat yapmıyor. Şöyle namazda sünnet kılarken cemaate bir bakın. Ne kadar ağzı hareket ediyor? Yanına kulağınızı yaklaştırın, ağzının dibine kadar getirin. Ses çıkmıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda buna kıraat denmez. Bazıları diyorlar ki efendim ben namazda imam efendiyi içimden takip etsem olur mu? Olur. İçinden okumanız kıraat değil ki. Güzel de olur. Yani imam efendi Fatiha'yı elhamdülillahi rabbil alemin okurken siz de içinizden ses çıkartmadan, ağzınız hareket etmeden tekrar ediyorsunuz. Ne güzel.
O nasıl bir tekrar ediliyor ki hocam?
Zihninizden tekrar ediyorsunuz.
Hı, öyle mi?
Yani ağzınız hareket etmiyor, diliniz dönmüyor ama kalbinizden tekrar ediyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Ama bununla namaz olmaz. Yani tek başınıza kıldığınız namazda ağzınız hareket etmiyor. Ağzınız kafalı. Okudum mu? Okudum. Nereden okudun? İçimden okudum. İçimden okumakla olmaz. Kıraat.
Yani şöyle bir şey değil hocam. Şimdi normal bir kitap okuyoruz ya. Türkçe bir kitap okuyoruz. Romandı, bilim kitabıydı neyse. Yani onu gözümüzle okuyoruz. Okumuş oluyoruz.
Evet.
Ama
bu kıraat değil ama.
Bu namazda.
Bu namazda olmaz.
Olmaz.
İşte. Namazda evet. En azından. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bilmiyorum yani mikrofondan ses geliyor mu ama. Yani en azından kendimiz işiteceğimiz kadar bir ses olması lazım. Şu ifade de yanlış ifade. Sessiz okunan namazlar, sesli okunan namazlar. Bir sessiz okuma diye bir şey yok. Okumada ses vardır. Sadece şu fark vardır. Ses, kısık ses ve yüksek ses meselesidir. Kısık sesle okunan namazlar gündüz namazlarıdır. Yüksek sesle okunan namazlar gece namazlarıdır. Kısık sesten maksat sadece kendimizin duyabileceği bir sestir. Eğer kendimizin haricinde üst saf geriye kadar sesimiz gidiyorsa o zaman aşikar okumuşuz. Yüksek sesle okumuşuz demektir. Binaenaleyh cehri kıraat ve hafi kıraat. Bunların orijinal ifadeleri hafi gizli kıraat demek. Yani sadece kendin duyacağın kadar sesin çıkıyor. Cehri kıraatte başkaları da senin sesini duyuyorlar.
Şimdi gençlerde hocam araya girdim. Bazı tabii sosyal ortamlarda gençler ihtiyarların böyle sesli okumasından biraz daha yüksek sesle okumasından rahatsız oluyorlar. Ve efendim kendi okuyuşlarının hani zihnini karıştırdığını söylemek suretiyle yani onlara bir tepki olarak kendileri hepten içten okumaya başkasına da şey yapmamak için başkasının okuyuşunu etkilememek için belki böyle bir şey de düşünüyor olabilir genç kardeşlerimiz.
Şimdi tabii burada kendisinin işiteceği kadar bir sesten bahsederken kendisinin işitmesi maksat değil burada. Şimdi bazen niye bağırarak konuşuyorsun demişler. Çünkü adam duymuyor. Kendi duymayınca karşısındakinin de duymadığını zannediyor. Bu sefer sesinin tonunu yükseltiyor. Buradan maksat belki ağır işitiyordur, zor işitiyordur biri. İlla kendisi işitecek diye sesini yükseltmesi değil. Yani maksat ağzına harflerin çıkmasıdır. Binaenaleyh kendisinin işitebileceği kadar yanındakinin işitmeyeceği kadar veya işitecekse de bir fısıltı olarak geleceği evet. Kadar. Şu gençler kardeşlerimize de şunu tavsiye ederiz. Namaza girdiklerinde dünya ile irtibatlarını kopartırlarsa yanındakilerin ne söylediklerini duymazlar, umursamazlar. Onun için hakikaten namaza iftitah tekbiriyle girdiğimizde dünyanın bütün meşgalelerini şöyle ardımıza atmamız gerekiyor. Top patlasa duymayacak tarzda bir huşu içerisine girmemiz gerekiyor. Bu da tabii kolay bir şey değil. Yani antrenman gerekiyor bunun için. Evet. Namaza önceden gitmek gerekiyor. Vakitlice gitmek gerekiyor. Namazdan önce seccadenin üzerinde oturup gözyaşı dökmek, zikir yapmak gerekiyor.
Konsantrasyon.
Konsantrasyon gerekiyor. Öyle ezanla beraber camiye apar topar koşturarak işte yakayı paçayı yolda düzelterek cemaate yetiştiğiniz bir namazda bu konsantrasyonunu bekleyemezsiniz. Böyle ibretli yolculuklarımızdan birinde Mısır'a bir defasında gitmiştik. Zaman zaman söylerim bunu. Bir taksi şoförü kardeşimiz bizi şehir dışına götürecekti. Ama bir şartım var dedi. Buyur dedik. Ezan okunduğunda namazı cemaatle kılacağız dedi. Peki dedik yani madem öyle, öyle yapalım. Yarım saat var ezanın okunmasına. Hadi gidelim dedik, bir camiyi ziyaret etmiştik, oradaki bir mübareği ziyaret etmiştik, kabrini. Yok dedi, şartımıza göre dedi oturup namazı bekleyeceğiz dedi. Ya daha yarım saat var dedik, ezan okununca bir camiye gireriz. Olmaz dedi, ezan gafil Müslümanları ikaz etmek içindir dedi. Müslüman ezandan önce namaza gider dedi. Şimdi hakikaten yani bir gaflet sarmış bizi, ezan bile bazen fayda etmiyor, kar etmiyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah imdad eylesin.
Amin.
Lütfuyla, keremiyle bizleri hayırlısıyla ıslah eylesin inşallah.
Amin. Allah razı olsun. Değerli hocam, diğer bir dinleyicimizin sorusu şöyle: kızgınlık anında yapılan yemin geçerli midir?
Şimdi yemin meselesi de önemli. Hakikaten çokça toplumumuzda kullanılan şeylerden bir tanesi. Yemini bir insan niçin yapar? Güvenilirliğini tescil etmek için yapar. Söylediği ifadesinin, sözünün doğru olduğunu pekiştirmek için yemine müracaat eder. Allah'ın adını kullanır yeminde. Dolayısıyla yemin pek makbul bir şey değil. Yani nihayetinde Allah'ın, yüce yaradanın adını basit süfli bir şey için bir ticaret yapıyorsunuz işte. Vallahi ben bunu maliyetine ancak satıyorum gibi. Doğru bir şey değil. Ancak çok ülvi maksatlar için, yani çok büyük şeyler için yemin edilir. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Cenab-ı Allah varlığının, birliğinin ifadesi sadedinde yemin ediyor. Önemli hadiselere yemin ediyor. Vel asr innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki insanlık zarardadır diyor. Önemli bir hadise bu. İnsanlık her gün bir kayıp içerisinde. Her an, her lahza yitik anımız. Ancak iman etmiş, ameli salih işlemiş, birbirine sabrı tavsiye etmiş, hakkı tavsiye etmiş olanlar bu ziyandan, zarardan kurtulmuş oluyorlar. Yani şurada harcadığımız dakikalar değerli kardeşlerimize eğer bir faydamız dokunabiliyorsa zarardan kurtarabildiğimiz dakikalardır. Sabrın tavsiyesini yapabiliyor, hakkı, hakikati dile getirebiliyorsak zarardan, ziyandan kurtulmuşuz demektir. Binaenaleyh böyle önemli hadiseler için yemin yapılır. Basit sebeplerden dolayı yemin yapmak doğru bir şey değil. Yemini alimlerimiz üç kısma ayırmışlar. Bir tanesi böyle işte peynir ekmek gibi yenilen, vallahi görmedim, billahi görmedim, ya vallahi içmeyeceğim filan türünden bir maksada mebni olmayan içi boş yeminler. Bunlara yemini lağv deniyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah sizi bu tür yemini lağv, yani boş yeminlerden sorumlu tutmaz. İkinci bir tür yemin de yemini munakide denilen, yani vallahi borcumu yarın size ödeyeceğim ifadesinde borcun yarın ödeneceğini pekiştirmek için bir yemin söylüyor adam. Bu yemini munakidedir. Eğer imkanı olmaz da yarın borcunu ödeyemezse o zaman bu yeminin kefaretinin ödenmesi gerekir. Efendim, yok adam ödemeye niyeti olmadığı halde yalan yere yemin ediyorsa Allah muhafaza etsin. Bu tehlikeli bir şeydir. Veya bile bile yalan yere yemin ediyor adam. Diyor ki borç aldığı halde vallahi ben senden borç almadım diyor. Veya geçmiş zamana ait yanlış bir bilgiyi bile bile yeminle ifade ediyor. Bunlar yemini gamus dediğimiz kefareti olmayan direkt cehennemlik yapan sahibini yeminlerdir. Bir şeyin kefaretinin olması demek, o şeyin düzelebileceği, kurtarılabileceği anlamına gelir. Kefaretinin olmaması demek, o şeyin kurtarma imkanının olmadığı anlamına gelir ki Allah muhafaza etsin. Bir şeyin kefaretinin olmaması, o şeyin ne kadar vahim, ne kadar ağır bir suç olduğunu gösterir. Binaenaleyh, ne olacak canım, yemin ederim 3 gün oruç tutarım şeklinde yapılan yeminler çok yanlış şeylerdir. Bunların 3 günlük bir kefaretle kurtarılabilecek yeminler olmadığını bilmek gerekir. 3 gün değil, 30 sene de oruç tutsa bir kimse, yalan yere yapılan yeminin kefareti olmaz. Yalan yere yapılan yemin, Allah muhafaza etsin, adamı dinden, imandan eder. Çünkü Allah'ın adını bir yalana kullanıyorsunuz. Yalana Allah'ı şahit tutuyorsunuz. Binaenaleyh bu hususlara çok dikkat etmek lazım. Yemine ağzımızı alıştırmamamız lazım. Kesinlikle kimseye yemin et diye de gerekmedikçe baskı yapmamak lazım. Çünkü bu tür baskılarda Allah muhafaza etsin, bazen insanlar kendilerini kurtarmak için yalana müracaat edebiliyorlar. Yalan haddi zatında kendisi çok vahim bir günahtır. Bakın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminin işleyebileceği suçlardan bahsederken şu suçu yapabilir mi? Yapabilir, insandır. İçki içer mi? İçebilir. Efendim şunu yapabilir mi? Yapabilir. Yalan yalan söylemez diyor. Müslümanlıkla yalan bağdaşmaz. İmanla yalan bağdaşmaz. Müslümanın kitabında yalan yoktur. Müslüman dürüst bir insandır. Doğru bir insandır. Müslüman sözüne güvenilir bir insandır. Onun hayatında yalan olması demek, güvenilirliğinin zedelenmesi demektir ki Allah muhafaza etsin. Böyle bir durumda onun çok daha önemli olan hayati konulardaki ifadeleri de, beyanları da, açıklamaları da zedeleneceğinden Müslüman ile yalan kelimeleri yan yana gelmeyecek iki kavramdır. Müslümanın yalanla işi olmaz. Yalan yere yeminle hiç işi olmaz. Burada değerli kardeşimizin sorduğu, kızmış, vallahi demiş ben o eve gelmeyeceğim bir daha. Kızmaktan kızmaya fark var. Yani şimdi insanlar zaten kızdıklarında bu tür şeyler söylerler. Yoksa güle oynaya derken kimse vallahi ya ben senin eve gelmeyeceğim demez. Sinirlenir, kafası kızar, bozulur. Onun üzerine böyle bir şeyi söyler. Hem bazen kitaplarımızda geçen sinir anında söylenilen sözler sinir krizi geçirme anındaki sözlerdir.
Yani daha yüksek seviyede.
Yani adam kendini yitirmiş. Ne dediğini bilmiyor adam. Sağını solunu seçemiyor. Alt üst kavramlarını kaybetmiş. Sinir krizi geçiriyor adam. Ha, sinir krizi geçirirken söylediklerinin bir hükmü yok. Ama kızgınken söyledim. Kardeşim yani zaten bütün kabahatler, suçlar, cinayetler kızgınken işleniyor. Hiç kimse güle oynaya kimseye kurşun çekmiyor. Hep hapishaneler kızgınken işlenen suçların mağdurlarıyla dolu. Binaenaleyh kızgınken bunu yaptım ben. Kızgınken hanamı boşadım. Yaptım. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi yapacak bir şey yok. Oturacaksın. Kızgınlık tedavisi göreceksin. Bir daha kızmayacaksın. Bir daha evlenirsen. Binaenaleyh bu kızgınken ifadesinin bir hükmü yok. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi eğer akıl baştan gidecek seviyede bir sinir krizi geçirmişse o anda ne dediğini hatırlamıyor zaten adam. Ne dediğini bilmiyor. Kızgın olduğunu bile bilmiyor adam. O adeta boyut değiştirmiş oluyor. O dönemdeki hallerinden sorumlu değil. O anda söylediklerinden sorumlu değil ama onun öncesinde akıl başında olduğu sürece yaptığı tasarruflarından kızgınken de soğukken de yaptığı yeminlerden sorumlu. Binaenaleyh eğer bir yemin yapmışsa bu yemini tutması gerekiyor. Eğer yaptığı yemin bir hayra mani olacak yeminse, vallahi senin evine bir daha gelmem demişse, kardeşinin evine gidecek, yemininin kefaretini ödeyecek.
Evet.
Yani Allah'ın adını hayır işlemeye mani olarak da söylemek doğru değil. Vallahi bir daha ben camiye gitmem. Gideceksin, kefaretini ödeyeceksin. Nedir kefareti? Kefaretine gelince de yeminin kefareti ile ilgili hemen işte 3 gün oruç tutarım. Yok efendim. Önce 10 fakiri giydireceksin tepeden tırnağa. Sen hangi mağazadan giyiniyorsan 10 tane fakiri giydireceksin. Benim o kadar imkanım yok. O zaman 10 fakiri doyuracaksın. Efendim. O kadar imkanım yok. O zaman 3 gün oruç tutacaksın. Ama öyle hemen 3 gün oruçla geçiştirilecek bir şey değil. Bir adam 10 bin lira 15 bin lira maaş alıyorsa, bir yemin ettiğinde de zahmet olacak ama 10 fakiri giydirsin.
Evet, giydirebilir hocam.
Giydirebilir. Olmadı 10 fakiri doyursun. He, o da olmadı. O zaman 3 gün oruç tutsun. En temizi hiç yemin ağzına almasın. Cenab-ı Allah özümüzü sözümüzü doğru kılsın. Cenab-ı Allah kendisine kul olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz fıkhi soruları, dini soruları bize ulaştırabilirsiniz. İlmihal Saati programımızda değerli hocamızdan cevapları almaya gayret edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle.